Sevgili kardeşler, hepiniz hoş geldiniz. Rabbin lütfu, esenliği hepinizle birlikte olsun. Bir pazar daha Rabbin huzurunda bir aradayız. Bugün paylaşacağım konu birkaç haftadan, hatta birkaç aydan beri böyle insanlarla konuşurken fark ettiğim, vermek istediğim bir konuydu. Daha sonra biliyorsunuz mezmurlar serisi yapıyoruz. 77. mezmur tam üstüne geldi vermek istediğim konunun. Bazı dönemler var. Hayatımızda büyük bir sıkıntı olmuyor belki ya da büyük bir kriz yoktur. Açık bir günah da yoktur. Hani günah işledim de böyle hissediyorum diyelim. Büyük bir felaket de yaşamıyoruzdur belki. Ama nedense içimiz, yüreğimiz bir ağır hissediyor. Değil mi? Böyle yorgun hissediyoruz, mutsuz hissediyoruz, bir şey eksikmiş gibi hissediyoruz. Bir türlü orada olması gereken şey yokmuş gibi hissetmeye devam ediyoruz, değil mi? Ve öyle anlarda genellikle şunu düşünüyoruz, bu halimle ben Tanrı'ya yaklaşabilir miyim ya da yaklaşmalı mıyım? Veyahut da direkt zaten tam tersi duygularımız, hislerimiz, düşüncelerimiz oraya gitmemize engel oluyor. Daha iyi hissedince gitmeye çalışıyoruz. Daha güçlü hissedince gitmeye çalışıyoruz. Daha ruhsal olarak iyi durumdayım dediğimizde gitmeye çalışıyoruz. Ama öyle anlarda sanki ayaklarımız Tanrı'ya doğru gidemiyor, gitmiyor. Aslında tam da o anda olması gerekirken, tam da o anda biz diyoruz ki biraz daha iyileşince belki gideriz. Ya da biraz daha düzelince belki gideriz. Ya da bu ruh halimi acaba Tanrı'ya söyleyebilir miyim? Yani Rab, umutsuz hissediyorum. Rab, mutsuzum. Rab, teselli olamıyorum. Tanrı kızar mı acaba? Ya da Tanrı acaba ne der ben böyle düşünürsem? Ya da böyle söylersem, değil mi? Aslında bugün konuşmak istediğim mezmur tam da bu sorunun içinden yazılmış bir mezmurdur. Bu daha önceki konuştuğumuz mezmurlardaki gibi bir zafer ilahisi değil. Bir zafer ezgisi değil, kazanılmış bir savaş değil, her şey yoluna girdiği metni de değil ki tamamdır diyelim, hani sonuna doğru her şey yoluna giriyor. Ama ilginç bir şekilde iman eden ama yorulan bir insan hakkındadır. Tanrı'ya yakın olan ama yorgun hisseden bir insan hakkındadır. İlginç değil mi? Tanrı'ya yakın olup yorgun hissedebilir miyiz? Tanrı'ya yakın olup da böyle zayıf hissedebilir miyiz? Hissediliyormuş. Ama ilginç bir şekilde bize iman hep farklı bir performansla öğretildi. Hani imanlıysan şükretmen lazım sürekli. Hamdolsun, evet, amin. İmanlıysan sürekli Tanrı'ya yetkin bir şekilde istemen lazım. İmanlıysan depresyona girmemen lazım. İmanlıysan mutlu olman lazım. İmanlıysan şöyle olman lazım, böyle olman lazım diye nereden geldiği belli olmayan saçma sapan teolojiler üretildi. Kutsal kitaptan değil bunlar. O yüzden nereden geldiği belli olmayan saçma sapan teolojiler diyorum. Bugün Tanrı'nın sözünü kendinizi düzeltmek için vermeyeceğim size. Bugün kendimizi saklamadan Tanrı'nın önüne gidelim istiyorum. Ne haldeysek, ne durumdaysak, ne hissediyorsak, ne düşünüyorsak o şekilde Rabbin huzuruna gidelim. Tanrı iman edenlerin, imanlıların, çocuklarının teselli bulmayan dualarını reddetmez. Dua edip de teselli bulamadığımız zamanlar olabilir ama Tanrı bunu reddettiği anlamına gelmiyor. İman kardeşler birçok zaman hislerin değil yönün sadakatidir. Unutmayın. Hislerimiz sadık olmayabilir, gevşek olabilir, o yana, bu yana, öteye, beriye sürüklenebilir. Ama yönümüzün sadakati aslında imanımızdır. Nereye gittiğimiz, nasıl hareket ettiğimiz, nereye baktığımız, neye doğru değiştiğimiz, kötü hissetsem de, berbat hissetsem de benim yönüm nerededir? Önemli olan odur aslında. Mezmur 77'deki kişi imanlıdır. Mezmur 77'deki kişi Tanrı'ya ilahi yazan biridir. Bakın 77. mezmurun başında ne diyor? Asaf'ın mezmuru diyor. Asaf kim? Tapınmacı. İlahi yazıyor. Tapınmada insanları tapınakta Tanrı'ya yönlendiriyor. Onları teşvik ediyor, cesaretlendiriyor arkadaki tapınmacılar. Değil mi? Ama hani Tanrı'nın önünde güçlü, ki herhalde bazen öyle bir algı var. Tapınmacılar, pastörler, teologlar, öğretmenler her zaman iyidir ya. Onlarda bir sorun olmaz. Onlar depresyon yaşamaz, umutsuzluk yaşamaz, sıkıntıya girmez. Sabah bir sorunu çözmeye çalışıyordum, depresyona girecektim neredeyse. Giriyoruz. Sorunlarımız var, problemlerimiz var. Bize şunu öğretiyor bu metin. İman duygusal istikrar değildir. Tanrı'ya bağlı kalma halidir. Duygusal istikrar farklı bir şeydir. Dengesiz olalım demiyorum, duygusal olarak da istikrarlı olursak iyi olur. Yorulmayız en azından. Ama iman bu değildir kardeşler. Bu öğretilen şey aslında performans merkezi iman anlayışını kırıyor, yok ediyor. Sürekli bir şey üretmemiz lazım, sürekli iyi olmamız lazım, sürekli istememiz lazım. Hatta diyorlar yetkin bir şekilde isteyin. Sanki Mesih Aladdin'in sihirli lambası, biz de yetkin bir şekilde emredeceğiz. Kardeşler evet yetkimiz var ama esas yetkili olanın altındayız, unutmayın. Mesih Aladdin'in sihirli lambası da değildir. İsteyelim, emredelim, yetkin bir şekilde söyleyelim de gerçekleştirsin diye. Gelin ilk üç ayeti okuyalım. Bültenlerinizin arkasında 77. mezmuru komple bastı Davut kardeş. İlk üç ayette şöyle söylüyor. Yüksek sesle Tanrı'ya yakarıyorum, haykırıyorum beni duysun diye. Sıkıntılı günümde Rab'e yönelir. Gece hiç durmadan ellerimi açarım. Ama gönlüm avunmaz bir türlü. Tanrı'yı anımsayınca inlerim. Düşündükçe içim daralır. Ve bir sela ifadesi görüyoruz. Büyük çoğunluk teologlar hemfikirdir. Ya bir dur düşün demek, duraksamak demektir bu diye. Çünkü gerçekten düşünülmesi lazım. Neden? Çünkü Tanrı'ya yaklaşıyor duysun diye. Sıkıntı içinde Tanrı'ya gidiyor. Gece hiç durmadan, bakın bu imanlı, teselli bulamayan bu imanlı, gündüz gece Tanrı'ya yaklaşıyor. İlginç olan şey. Hani imansızlık etse desek ki yok bunun imanı zayıf, öyle bir durum yok. Ama sorun ne? Tanrı'yı anımsayınca inlerim diyor. Hala o acı içerisinde. Çok çarpıcı bir ifade var burada. Gönlüm avunmaz bir türlü diyor. Mesela farklı çevirilerde diyor ki ruhum teselli bulmayı reddediyor. Ne kadar ilginç, ne kadar acı bir şey. Ruhum teselli bulmayı reddediyor. Dikkat edin, dua var, arayış var, Tanrı'ya yönelme var. Ama ne yok? Bilin bakalım, rahatlama yok. Hani bunlar adımlar değil miydi? İmanın üç adımı, dört adımı, şunları yaparsak böyle bir proje mi bu? Tanrı çalışır. Tanrı'ya duayla gideceğiz, Tanrı'ya arayışla gideceğiz, Tanrı'ya yöneleceğiz. Sorunlar ortadan kalkacak. Öyle bir otomattan bahsetmiyoruz değerli dostlar. Tanrı bir otomat değildir. Tanrı'yı daha derinden tanımamız lazım. Tanrı'yı tanıdım, çözdüm, işim bitti diyeceğimiz birisi değildir o. Masterlar, doktoralar bunu çözmüyor. Çok değerli bir hocam vardı. Zaman zaman bahsetmişimdir kilisede. Diyor ki doktora savunmamı yaptım. Arkada da savunma yapacak bir ablamız var, bekliyor savunmayı. Diyor ki içeriden, heyetten biri çıktı. Teoloji doktorası yapıyor bu kişi. Geldi. Doktor dedi bana. Tebrikler. Şimdi ne kadar çok şey bilmediğinin farkındasın. Ne kadar çok şey bilmediğini artık fark ediyorsun. Tanrı'dan bahsediyorsak aslında çok şey bilmiyoruz. Calvin'in çok sevdiğim bir sözü var. Diyor ki bir eşek müziğin ahenginden ne kadar anlayabilirse insanoğlu da Tanrı hakkında ancak bazen o kadar anlayabilir. Çözemeyiz, her zaman çözemeyiz. Neden? Bilgimiz sınırlı. Ama hamdolsun ki ihtiyacımız olan her şey yine de burada verilmiştir. Bundan fazlası konusunda sınırlıyız. Ama insan ne yapıyor? Hep böyle bir arayışta, ha başka şeyler de bulayım. Tanrı'nın bana vermediği şeyleri de keşfedeyim. Tanrı'nın bana açıklamadığı şeyleri bulup bir yorum yapayım. Ve sonra bir sürü sapkın sapkın şeyler çıkıyor. Niye? Çünkü Tanrı'nın sessiz kaldığı yerde biz sessiz kalmayı bilmiyoruz. Tanrı konuşmadı ama bizim bir cevap vermemiz lazım gibi hissediyoruz. Bilmiyorum kardeşim. Bilmiyorum. Çocuklar neden ölüyor bilmiyorum. Masumlar neden katlediliyor bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey var. Tanrı mutlak egemendir. Her şey onun yüceliği içindir. Yaşam da, ölüm de, kutsama da, lanet de günün birinde Tanrı'nın yüceliği için kullanılacaktır. Ve kutsal yazıların dediği gibi her diz onun önünde çökecektir. Herkes onun Rab olduğunu ilan edecektir. Aslında böyle bir ruh hali, mezmurcunun yaşadığı ruh hali, birçok imanlının söylemeye cesaret edemediği tehlikeli dualardır. Değil mi? Korkuyoruz. Aman Tanrı, seni hissetmiyorum demek ne demek ya? Bir de ona söyleyeceğiz. Ruhum teselli bulmayı reddediyor. Beni teselli etmiyor senin varlığın demek ne demek? Aman aman. Neden biliyor musunuz? Çünkü çoğu zaman az önce dediğim gibi bize şu ima edilir. Eğer gerçekten iman ediyorsan dua hemen seni rahatlatır. Eğer gerçekten iman ediyorsan bu şey hemen çözülür. Eğer imanla ediyorsan kesinlikle bu olur. Bunu nereden duyduk? Mesih bize ne zaman her şeyi vereceğini söyledi. Mesih bize ne zaman bütün isteklerimize evet diyeceğinden bahsetti. Ve maalesef bu inanç ne yapıyor? Bize imansız hissettiriyor. Benim demek ki imanım zayıf diye düşündürtüyor. Niye? Çünkü dua ediyorum ama olmuyor. İmanım herhalde zayıf. Kendimizi suçlamaya başlıyoruz. İmanımız konusunda şüpheye düşmeye başlıyoruz. Tanrı belki beni yeterince sevmiyor ya da yeterince ona yakın değilim demeye başlıyoruz. Çok tehlikelidir bu. O yüzden sakın imanı performans veya illa her şeyi alacaksınız diyenlere inanmayın. Böyle bir şey yok. Mesih bir şeye söz veriyor, evet. Bir şey vereceğine söz veriyor. Tanrı'nın isteğine uygun ne dilerseniz verilecek, onu söylüyor. Ama bizim her isteğimiz Tanrı'nın isteğine uygun mu acaba? Ya da bize çok masum görünen, çok gerçekten ya bu niye Tanrı'yı hoşnut etmesin dediğimiz şeyin acaba Tanrı'nın planında nasıl bir yeri olduğunu biliyor muyuz? Emin miyiz? Ya bu kesin Tanrı'nın isteğine uygun ama cevap vermiyor. Nereden biliyorsun? Eminim siz de yaşamışsınızdır. Yıllar önceden bazı dualar için isyan ettiğim ama şimdi vermediği için şükrettiğim o kadar çok şey var ki hayatımda. Hele ki o zamanlar Tanrı'ya küsüyordum vermedi diye. Ya bu sana isteğine uygun değil mi? Ben sana hizmet etmiyor muyum? Ben senin çocuğun değil miyim? Benim çocuklarım da öyle yapıyor. Çocuklar büyüdükçe anlıyorum Tanrı'nın bize nasıl baktığını. Bazen eminim onun da sinirleri bozuluyordur. Ama seviyor. Seviyor. Benim çocuğum dünyayı başıma da yıksa sevgim değişmiyor. Tanrı da sevgidir. Tanrı'daki sevgi bizimki gibi bozuk da değildir. Bizimki bozulmuştur. Bizimki kirlenmiştir maalesef. 77. mezmur şunu söylüyor. Dua her zaman hafifletmez ama bu duayı geçersiz kılmaz değerli kardeşler. Dua yine orada Tanrı'ya yükseliyor. Bir amaç için orada gerçekleşen bir şeyleri harekete geçiriyor. Biz zannediyoruz ki dua Tanrı'yı harekete geçirmek. Her zaman Tanrı sanki dualarımızla harekete geçiyor. Ama bazen dua aslında tam tersi bizim yüreğimizi değiştiriyor. Bizim yüreğimizi Tanrı'nın yüreğine dönüştürüyor. Bizim yüreğimizi Tanrı'nın isteklerine yaklaştırıyor. O zaman değişiyoruz. O zaman esenlik buluyoruz. O zaman umut buluyoruz. O zaman sakinleşiyoruz değil mi? Dua ediyorum ama içimde bir şeyler çözülmüyor. İlahiler, güzel ilahiler söylüyoruz ama yüreğim hala ağır kederli. Tanrı'ya inanıyorum ama huzurlu hissetmiyorum son dönemlerde. Eğer böyleysen bu mezmur senin mezmurun. Çünkü bence benden daha imanlı bir adam böyle hissediyor. Bu düşüncelerle savaşıyor. Ruhu teselli bulmayı reddediyor. Ve şunu söyleyeyim, teselli bulmamak her zaman Tanrı'nın uzak olduğu anlamına gelmez. Belki bazen hemen yanımızdadır ama teselli için bekliyordur. Bir şey, bir amaç için bekliyordur Tanrı. Bir şey öğrenebilmemiz için bekliyordur. Bir ışığın yanması için bekliyordur belki de Tanrı. Bazen Tanrı'ya çok yakın olduğumuzda da bu olabilir. Unutmayın. Belki farklı bir şey öğreniyoruzdur. Belki farklı şeylerde düşüncelerimiz, duygularımız değişiyordur. Ama biliyoruz ki Tanrı değişmez. Duygularımız değişir ama Tanrı değişmez. Tanrı hep aynıdır. Ve mezmurcu daha da ağır bir şey hissediyor. 4 ve 6 ayetleri arasında diyor ki, açık tutuyorsun göz kapaklarımı, sıkıntıdan konuşamıyorum. Geçmiş günleri, yıllar öncesini düşünüyorum. Gece ilahilerimi anacağım, kendi kendimle konuşacağım. İnceden inceye soracağım. Burada aslında çok insani bir şey var. Ben dün çok güzel uyudum ama bazı günler uyuyamıyorum. Bazı günler sorunlardan dolayı uyuyamadığım zamanlar oluyor. Eminim sizin de oluyordur. Ve burada mezmurcu da aynı şeyi yaşıyor. Hani biz bazen zannediyoruz ki Asaf, Pavlus, Süleyman, Yeşaya, işte Davut, bunlar böyle çok kutsal, hiç düşünceleri kaymayan, sürekli mutlu, sürekli mesut, sürekli iyi hisseden, bazen öyle bir süper kahraman yaratıyoruz ya, değil mi kafamızda? Kutsal yazıları yazanlarla ilgili şey düşünüyoruz, yok yani onlar herhalde hiçbir zaman bunları yaşamadı ya da hiç böyle hissetmediler. Ama bakın diyor ki, göz kapaklarım uykusuz açık tutuyorsun diyor, sıkıntıdan konuşamıyorum diyor. O kadar daralmış ki yüreği. Uykusuzluk neden oluyor? Zihnimizin susmamasından oluyor. Sürekli konuşuyor. Sürekli eksik bir şey var. Hatta bazen suçlamaya başlıyor bizi. Kendimize az alınmayacak şeyler söylediğiniz zamanlar oldu mu? Benim oldu. Kendimi yerden yere vurduğum zamanlar oldu. Geçmişin durmadan geri gelmesi buna sebep oluyor. Kendimizi suçlamamız. Gece olunca, bir de gecenin etkisi, insan daha cesur sorular sormaya başlıyor. Değil mi? Artık her şey sessizleştiğinde bizim yüreğimiz ve zihnimiz konuşmaya başlıyor. Gündüz bastırılan şeyler gece ortaya çıkmaya başlıyor. Ve mezmurcu böyle bir zamanda geçmişi hatırlıyor. Eskiden söylenen ilahileri hatırlıyor. Esenlik hissettiği günleri hatırlıyor. Eskiden hissettiği sevinci hatırlıyor. Ama bu hatırlayış onu rahatlatmıyor. Acı çekiyor, üzülüyor. Bilmiyoruz, burada yazmıyor detaylar ama belki de kendini suçluyor. Belki de diyor ki ne güzeldi o günler ama artık yok. Belki büyük bir pişmanlık hissediyor. Belki keşke bunu böyle yapsaydım, keşke bunu şöyle yapmasaydım diye bir iç muhakeme yapıyor. Aksine rahatlamanın aksine acısını derinleştiriyor. Çünkü insan bazen eskiden böyle değildim, ne oldu bana dediğinde daha da acılaşmaya başlıyor bazı şeyler. Bu soru ama bence güzel bir sorudur, biliyor musunuz? Bu soru bazen eskisi kadar güçlü olma arzusudur, evet. İmanımız konusunda olsun, gücümüz konusunda olsun, fiziğimiz konusunda olsun, maddi durumumuz konusunda olsun. Ama aynı zamanda bu soru da bir yasın parçasıdır. Eksiklik değil. Tanrı'ya özlemin yasımızın bir parçasıdır. İmanlı insan da bazı şeylerin yasını tutar kardeşler. Bu sadece ölümle ilgili değildir. İmanlı insan kaybolan sevinçlerinin yasını tutabilir. Gerçekten acı şeylerdir çünkü. İmanlı insan azalan gücünün yasını tutabilir. İmanlı insan eskiden olduğu kadar net bir ilişki ve istek duyabilir ve onun yasını tutabilir şu anda kayboldu diye. Ve Tanrı bu sorulardan kaçmaz. Kaçmıyor. Bakın bu sansürlenmemiş. Tanrı'ya sorulan bu sorular sansürlenmemiş. Tanrı izin vermiş bize ulaşsın diye. Başka bir lider olsaydı sansürlerdi değil mi? Genelde günümüz siyasi liderleri hoşlanır mı böyle sorulardan? Tanrı sansürlemedi. İzin verdi. İmanlı haykırsın diye izin verdi. Yüreğimiz için konuşsun diye izin verdi. Ve daha da soruyor bakın. 7 ile 9 arasında Rab sonsuza dek mi bizi reddedecek diyor. Sonsuza dek mi reddedileceğiz? Lütfunu bir daha göstermeyecek mi? Sevgisi sonsuza dek mi yok oldu? Sözü geçerli değil mi artık? Ne oldu? Artık yok mu bunlar? Tanrı unuttu mu acımayı? Sevecenliğinin yerini öfke mi aldı diyor. Bunlar tehlikeli ama dürüst sorulardır. Böyle hissediyor çünkü. Kimden saklıyor hislerini? Ya da kimden saklasın düşüncelerini? Her şeyi görenden mi? Her şeyi bilenden mi? Her şeyi duyandan mı? Her şeyi işitenden mi? Bu sorular kutsal kitapta yer alıyor. O yüzden diyorum Tanrı sansürlemedi ve izin verdi bunlara. Mezmurcu şunu demiyor bakın. Tanrı yok demiyor. Tanrı umursamıyor demiyor. Diyor ki ya Rab sen hala bildiğim Tanrı mısın? Yani hala konuştuğum Tanrı mısın? Esenlik veren, umut veren, bizimle olan, bizi kayıran, bizi besleyen, atalarıma seslenen hala aynı mısın? Aynı Tanrı'yla mı ilişkim var benim? Bunu soruyor. Tanrı'nın yokluğuyla ilgili bir problem yok. Tanrı yok demiyor. Tanrı'yla ilgili bir düşüncesi de yok, bir problemi de yok. Sadece yaşadığı şeyler hala Tanrı'nın onunla olup olmadığını sorgulatıyor. Hala bu umudu neden alamamasının sebebini sorgulatıyor. Çok ilginç bir farktır Tanrı yok demekle Tanrı'ya haykırmak. Neden? Çünkü Tanrı'ya kızarak konuşsak bile bazen, ki bazen haddimizi de aşıyoruz, hamdolsun ki sevecen bir babadır. Tanrı'yı muhatap almaya devam etmektir bu. Hala ondan medet ummak demektir aslında. Hala her ne kadar isyan etsek de ona sarılmak demektir. Benim oğlum bazen çok öfkeleniyor. Ben de öfkeleniyorum. Bazen yanlış yönlendiriyorum ama fark ediyorum ki o öfkeliyken ona yumuşak bir söz söyleyip sarıldığımda onun tek ihtiyacı bana sarılıp ağlamak. Kaç kez yaşadım bunu? Benim varlığımı reddetmek değil sorun. Aslında o bağırış, o yakarış, o ağlayış sadece bana kavuşma arzusu, bana yakın olma arzusu, bir teselli bulma arzusudur. Mezmurcu sanki tam olarak bunu yaşıyor Tanrı'yla. Bir çocuk olarak. Sessizlik tehlikelidir kardeşler. İsyan değil, sessizlik tehlikelidir. İçine kapanmak tehlikelidir. Ama Tanrı'ya yöneltilen soru, ilişkinin hala sürdüğünü gösteriyor. Benim eşim benimle kavga etsin, ki ediyoruz, yeniyor falan diyeceğim. Sessiz kalmasından daha iyidir bence. Niye biliyor musunuz? Sessiz kaldığında umudu kalmadı demektir, bitmiş demektir. Birçok kadın erkek için bence bu böyle. Sadece kadınlara söylemiyorum, erkekler için de böyle. Bir şey için savaşıyorsak bir umut var. Bir şey değiştirmeye çalışıyoruz, düzeltmeye çalışıyoruz. Ama artık sessiz kalıp kenarlara çekilmeye başladığımızda artık o ilişki sanırım kopuyor yavaş yavaş. Tanrı'yla da böyledir. Tanrı'yla sessiz kaldığımızda ilişkiler değişmeye başlıyor demek ki. Ve burada en önemli düşünce bence şudur. Tanrı'ya soru sormak imanın düşmanı değildir. Tanrı'yı muhatap aldığımızın kanıtıdır. Ve bence soru ve şüpheyle iman güzel bir yol arkadaşıdır. Şüphe her zaman tehlikeli değildir. Ama şüpheyi nasıl yönettiğimiz önemlidir. İblisin sözleriyle ve hala onun sözleriyle mi yoksa Tanrı'nın sözleriyle mi şüpheyi yönettiğimiz ya da yönetmediğimiz tehlikeli olup olmadığını belirtiyor. belirliyor. Ve aynı zamanda istediğiniz herhangi bir soru, isteyenin herhangi bir saldırısı Tanrı'yı zayıflatmaz. Ama bizi dürüst kılar. Ya Rab, ben böyle hissetmiyorum demek, ben umutsuzum demek, kederliyim demek, teselli bulamıyorum demek bizi dürüst kılar. Tanrı'yı zayıflatan bir şey değildir. Ve burada bir kırılma noktası yaşıyor mezmurcu. 10-12 ayetleri mezmurun zirve noktasıdır. Şöyle söylüyor: sonra kendi kendime işte benim derdim bu dedim. Benim derdim bu. Neymiş derdi? Yüceler yücesi gücünü göstermiyor artık. Benim derdim bu. Tanrı'nın gücünü göremiyorum. Hayatımda Tanrı'nın gücünü hissedemiyorum. Ve sonra bir karar veriyor. 11. ayette. Diyor ki, Rab'bin işlerini anacağım. Evet, geçmişteki harikalarını anacağım. Yaptıkları üzerinde derin derin düşüneceğim. Bütün işlerinin üzerinde dikkatle duracağım. Müthiş bir şey değişiyor. Durum değişmiyor bakın. Keder aynı, teselli aynı, umutsuzluk aynı. Hala bir şey bulamamış. Ama bir şey oluyor. Bir anda mutlu olmayan, soruları bir anda kaybolmayan mezmurcu bir karar alıyor. Rab'bin yaptıklarını anacağım. Bu bir duygusal değişim değil, dediğim gibi. Bence aynı şeyleri hissetmeye devam ediyor. Tanrı'nın uzak olduğunu, kederli, teselli bulamıyor. Bu bir duygudur. Ama o imanla neye karar veriyor? Ben Rab'bin yaptıklarını hatırlayacağım. Bunları hissederken bile, bunları düşünürken bile, bu karanlığın içindeyken bile Rab'bin yaptıklarını anacağım. Onun yaptıklarını hatırlayacağım. Bu bir duygu değil, bu bir yön değişimidir. Duygusu değişmiyor ama yönü değişiyor. Ben duygumla birlikte gitmeyeceğim o umutsuzluğa. Ama duygum aynı kalsa da ben yönümü Tanrı'ya çevireceğim. Tanrı'ya doğru ilerleyeceğim. Bazen iman iyi hissetmek demek değildir. Hatta birçok zaman belki kötü hissedeceğiz. Niye? Çünkü dünya kötü. Keşke her şey iyi olsa, keşke Rab'bin egemenliği hemen gelse. Bana abla diyor, doktoran bitsin sonra gelsin, ama o kadar zahmet vermiş. Ama keşke Rab'bin egemenliği bugün gelse. Neden? Çünkü dünyada kaos var. Bakın ne, duaya bir başlıyorum, aklıma 1000 tane ülke geliyor. Suriye, Irak, İran, Rusya, Ukrayna, İsrail, Filistin, neresi düzgün? Nerenin ekonomisi düzgün? Nerenin liderliği düzgün? Nerede insanlar gerçekten her şey harika diyor? Hiçbir yerde. Ama size şunu söyleyeyim, dün neyse bugün de aynıdır, yarın da aynı olacak. Tanrı'nın dışında hiç kimsede de bir değişim gerçekleşmeyecek. Hiçbir şey de bize umut veremez. Peki burada iman eylemi nedir? Bu mezmurda bir iman eylemi var. O nedir biliyor musunuz? Sadece hatırlamak. Sadece Rab'bin yaptıklarını hatırlamak bir iman eylemidir. Başka hiçbir eylem göstermiyor mezmurcu. Duyguları değişsin diye, düşünceleri değişsin diye, kederi gitsin diye başka hiçbir eylem göstermiyor. Tanrı bugün sessiz olabilir ama Tanrı geçmişte sadıktı, bunu hatırlıyor. Bizde de öyle değil mi? Tanrı bugün sessiz olabilir kardeşler. Tanrı yarın sessiz olabilir kardeşler. Peki geçmişte neler yaptı hayatımızda? Geçmişte bizi nerelerden çıkardı? Eyvah bitti dediğimiz kaç tane an oldu da Tanrı yine de bizi oradan geçirdi? Artık her şey mahvoldu dediğimiz neler oldu da hayatımızda Tanrı onları tersine çevirdi? Hepimiz yaşadık. Hepimiz gördük. Hepimiz tecrübe ettik. Ve mezmurcu bunu yapıyor. Bugünkü karanlığı neyle aydınlatıyor biliyor musunuz? Geçmişle aydınlatıyor. Tanrı'nın geçmişteki ışığıyla aydınlatmaya çalışıyor bugünü. Niye? Çünkü bugün sesi yok. Bugün hissedemiyor. Bugün bir karanlıkta yürüyor. Ama geçmişteki ışıkla diyor ki, Rab lütfen bugünü de sen aydınlat. Bir umut ver bana. teselli et yüreğimi. Kriz şu çünkü bu mezmurda. Tanrı değişti mi, merhameti mi bitti değil mi? Bu krizi yaşıyoruz. Biz de yaşıyoruz zaman zaman. Aynı şeyleri. Ülke kötüye gittikçe diyoruz ki ne olacak? Biz kötüye gittikçe diyoruz ki ne olacak? Ama mezmurcunun cevabı nettir. Hayır. Tanrı değişmedi, algı değişti. Algımız değişiyor. Dünya bizi etkiliyor. Düşüncelerimiz bizi etkiliyor. Arkadaşlıklarımız bizi etkiliyor. 10 tane arkadaşımızın ortalamasıyız biz. O yüzden kutsal yazılar diyor ki kötü arkadaşlıklar iyi huyu bozar. Kimin neyse ki onun ortalamasıyız. Dünyadan sürekli pompalanıp bir sürü şey alıp da biz nasıl kutsal bir şey üreteceğimizi düşünüyoruz. Haftada bir sadece kiliseye gelip ibadet edip bir saat, bir buçuk saat ilahi söyleyip vaaz dinledikten sonra bu kitabın yüzüne bakmıyorsak biz nasıl değişmeyi arzu ediyoruz? O yüzden diyorum, algı değişiyor, Tanrı değil. Tanrı'nın sadakati bizim hislerimize bağlı değildir. Burada soru ne yapmalıyız değil bakın. Burada soru Tanrı kimdir ve biz buna nasıl cevap veriyoruz? Tanrı her şeye egemendir. Tanrı her şeyin yaratıcısıdır, hükümdarıdır, hakimidir. Ama biz buna nasıl cevap veriyoruz? Gerçekten Tanrı her şeye egemen mi? Hayatımızdaki her şeye egemen mi? Düşüncelerimize egemen mi? Ailemize egemen mi? İşimize egemen mi? Yaptıklarımıza egemen mi? Biz nasıl davranıyoruz? O egemenmiş gibi mi davranıyoruz? Mezmur 77'de hatırlamak büyük bir iman ifadesidir. Biz de hatırlayalım. Tanrı'nın neler yaptığını, Tanrı'nın geçmişte hayatımızda nasıl çalıştığını. Çünkü Rab'bin yaptıklarını anacağım dedikten sonra bir karar veriyor. Benim yönüm değişecek Rab. Şu anki durum değişmese de benim yönüm değişecek. Ve bu anmayı biz tek başımıza yapamayız kardeşler. İnsan tek başına zayıftır. İnsan tek başına güçsüzdür. Bu yüzden kutsal yazılar birbirinizin ağır yükünü taşıyın diye emrediyor bize. O yükü tek başımıza taşımak çünkü çok ağırdır gerçekten. Ve Rab'bin yaptıklarını anabilmek, teselli bulmak için Rab bize hamdolsun ki büyük bir topluluk verdi. Kilise bunun içindir. Bu yüzden kutsal yazılar kiliseye ne söylüyor? Toplandığınızda birbirinize mezmurlar, ezgiler söyleyin, birbiriniz için dua edin değil mi? Sadece Tanrı'ya bunu yapın mı diyor yoksa birbirimiz için yapmamız gereken emirlerden mi bahsediyor? Kilise ne için var? Hem birbirimizi bina etmek için hem de dışarıya Tanrı'nın ışığını yansıtmak için. Ama biz birbirimizi inşa edemezsek, bina edemezsek, kusura bakmayın dışarıya bir ışık yansımayacak. Konuşuyoruz, takılıyoruz, uyanış gelecek diye başka bir konuda ama gelmesin. Neden gelmesin? Rab beni affetsin bunu da söylediğim için. Kilise daha kendi uyanamamışken dışarıdan uyanış gelmesin kardeşim. Kilise hala kendine gelememişken dışarıdan uyanış gelmesin. Niye geleni de biz mahvedeceğiz? O yüzden kendimize bakmamız gerekiyor. Kendimizin ayağa kalkması gerekiyor. Kendimizin Tanrı'ya yapışması gerekiyor. Önce bizim değişmemiz gerekiyor. Çünkü gelen insan yaralı gelecek. Gelen insan umutsuz gelecek. Gelen insan tükenmiş gelecek. Ve biz tükenmişsek ona nasıl Rab'bi öğreteceğiz? Biz umutsuzken ona nasıl umutlu ol kardeşim diyeceğiz? Biz berbat hissediyorken Tanrı senin hayatında harikalar yapar diye nasıl öğreteceğiz? Uymuyor. Eğer böyle olursak yaşamımız uymayan bir şey söyleyeceğiz onlara. Kilise unutan insanlara Tanrı'yı hatırlatan bir topluluktur. Ve bizim birlikteliğimiz Tanrı'nın işlerini hatırlamak ve hatırlatmak için vardır. Böyle anlarda, böyle kriz zamanlarında tek başımıza sönmemek için vardır. Ve sonra bakın hatırladıktan sonra daha neler hatırlamaya başlıyor. 13. ayetten itibaren diyor ki sonuna kadar, ey Tanrı yolun kutsaldır. Hangi ilah Tanrı kadar uludur? Harikalar yaratan Tanrı sensin. Halklar arasında gücünü gösterdin. Güçlü bileğinle kendi halkını, Yakup ve Yusuf oğullarını kurtardın. Sular seni görünce ey Tanrı, sular seni görünce çalkalandı. Enginler titredi. Bulutlar suyunu boşalttı, gökler gürledi. Her yanda okların uçuştu. Kasırga gürleyişin duyuldu. Şimşekler dünyayı aydınlattı. Yer titreyip sarsıldı. Denizde, kendine denizde derin sularda yollar açtın. Ama ayak izlerin belli değildi. Musa ve Harun'un eliyle halkını bir sürü gibi güttün. Amin. Ne kadar müthiş bir şey söylüyor. Farkında mısınız? Ayak izlerin görülmedi. Ama ne yaptı? Ayak izleri görünmeyen Tanrı, halkını kasırgadan, fırtınalardan, denizin ortalarından geçirdi. Ayak izleri görünmüyordu. Bazıları varlığını hissetmiyordu. Bazıları düşüncelerinde ondan uzaklaşmıştı. Ama Tanrı oradaydı. Sadece ayak izleri görünmüyordu. Tanrı hala bir iş yapıyordu. Tanrı hala hareket halindeydi. Ayak izleri görünmeyen ama halkını güden bir Tanrı'yı hatırlıyor. Dolayısıyla Tanrı'nın egemenliğinin görünen şartlara bağlı olmadığını bize öğretiyor. Görmediğimize iman edelim. Kimdi bu ayak izleri görünmeyen Tanrı ve ne yaptı? Mısır'dan halkını bu şekilde kurtardı. Köle olarak yaşayan bir halkı imkansız bir yolla o kölelikten çekip aldı. Onları o karanlığın hükümranlığından kurtarıp kendi egemenliğine aktardı. Peki bugün kim yapıyor bunları? Mesih'in kendisi. Mesih'in kendisi de aynı şekilde çalışmaya devam ediyor. Ayak izleri görünmese de kutsal ruhu hareket ediyor. Bir şeyleri değiştiriyor. Birçok konuda aktif bir şekilde çalışıyor. Ve bizleri de karanlığın egemenliğinden kurtarıp kendi egemenliğine aktarıyor, değil mi? Ama ayak izleri görünmeden yapıyor bunları. Geriye döndüğümüzde belki yalnız yürümüşüz gibi hissediyoruz. Sadece bizim ayak izlerimiz varmış gibi. Ama ne malum ki Tanrı'nın bizi kucağında taşımadığı ve ayak izlerinin ona ait olup olmadığı. Bugün birçok insan diyor ki Tanrı nerede? Birçok insan diyor ki ben onu görmüyorum. Birçok insan diyor ki ben onun izlerini seçemiyorum, seçmekte zorlanıyorum. Ama mezmur şunu söylüyor. Görünmeyen ayak izleri Tanrı'nın yokluğu anlamına gelmez. Tanrı hala oradadır. Tanrı hala bilmediğimiz bir yolla çalışmaktadır. Tanrı bazen fırtınayı durdurmaz ama ne yapar? Halkını onun içinden geçirir. Paulo Coelho'nun güzel bir sözü var. Diyor ki, fırtına, kasırga her zaman hayatlarımızı alt üst etmek için gelmez, bazen yollarımızı temizlemek için gelir. Tanrı da böyledir. Bazen bazı şeylere müsaade eder. Ve mezmur nihayetinde büyük bir güvenle bitiyor. Bu kadar hisse rağmen, bu kadar düşünceye rağmen, bu kadar krize ve probleme rağmen diyor ki halkını güttün. Halkın aç kalmadı. Halkın bakımsız kalmadı. Halkın yalnız kalmadı. Halkın tek başına bırakılmadı. Halkını güttün her şeye rağmen. Yani Tanrı sürüsünü terk etmedi. Hiçbir zaman da terk etmeyecek. O yüzden değerli dostlar, bu mezmur bize şunu öğretir. İmanlı insan da yorulur. Hatta bazen çok yorulacağımız zamanlar olur. Oldu belki, belki de olacak. Dualarımız bazen teselli vermez. Sorular çok olabilir ama hamdolsun ki imanı yok etmez. Ve umut bazen bir duygu değil, bir yön olur. Duygu belki gelmez ama yön umudumuzdur ve en önemlisi Tanrı teselli bulmayan dualardan kaçmıyor. Bize bir şey öğretiyor. Hala orada halkını gütmekle uğraşıyor. Bir şey bırakmış değil. Belki bugün tek yapabildiğimiz şey şudur. İyi hissetmemek ama yine de Tanrı'dan kopmamak. Yine de Tanrı'ya sarılmak. Kötü hislerimiz içerisinde onun önünde durmak. Bu yeterlidir. Size söylüyorum, bu yeterlidir. Başka bir şey yapmamıza gerek yok. İlla her zaman bir şey için çalışmamız gerekmiyor. İlla her zaman bir şey için çabalamamız gerekmiyor. Belki bugün buna ihtiyacımız var. Bugün Tanrı'yı güçlü hissetmiyorsanız unutmayın o yine de güçlüdür. Ve siz ondan kopmadıysanız, biz ondan kopmadıysak bilin ki o bizden kopmadığı içindir. Bu bile bir cevaptır aslında. Bu bile Tanrı'nın varlığıdır, Tanrı'nın ilgisidir. O yüzden gelin kısa bir sessiz zaman yapalım. Bugün sizi mutlu olmaya çağırmıyorum. Kardeşler gelin mutlu olalım, gelin esenlik hissedelim. Bunlar güzeldir ama her zaman belki böyle hissetmeyeceğiz. Dürüst olalım. Bugün güçlü hissetmeye de zorlamıyorum. Rab gücümüzdür kesinlikle ama bazen biz güçsüz hissediyoruz. Bugün sadece yönümüzü kaybetmeyelim diyorum.